Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Değerli hocam Nurettin Yıldız hocamla. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim.
Afiyettesiniz inşallah.
Elhamdülillah.
Trabzon'a gittiniz.
Evet.
Hamzalı'ya gittiniz.
Gittik, ziyaret ettik.
Kur'an kursunu bir daha gördünüz, sohbet ettiniz.
Evet. Beraber de gideriz.
Beraber de gideriz inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Trabzon'un bu zamanı da güzeldir değil mi? Biraz sonbahar.
Bu zaman biraz daha rahat, rutubet azalıyor.
Azalıyor. Evet.
Orada
evet.
Da rutubet sorunu var.
Evet.
Çok yeşil olduğu için her
doğru.
Yer.
Evet.
Dereler, ırmaklar. Doğru.
Hocam, bugün sohbetimizde İslam'ın ölçüleri ve kendi hayatımız üzerinde biraz dursak diye düşünüyorum. Yani ölçüleri bazen biliyoruz. Başkalarına da hatırlatıyoruz ölçüleri. Yanlış yapıldığını gördüğümüzde uyarıyoruz. Ama o ölçülerin kendimize uygulanması gerektiği durumlarda, zamanlarda aklımıza gelmeyebiliyor ölçü ya da o ölçüyü kendi hayatımıza uygulamamak için bir takım gerekçeler,
bahaneler
arayışına girebiliyoruz. Bu konuyu biraz konuşalım. Bu çoğu zamanda yaygın bir tavır olarak, davranış olarak gözüküyor. Ölçü ve biz, ölçü ve hayat söz konusu olduğunda yaygın bir davranış olarak bir tür psikolojik sığınma alanları arıyoruz mesela.
Başkası için doğru olmayan özürler bizim için doğru oluyor.
Doğru oluyor.
Bizim mazeretimiz
evet,
hazır.
Evet, aynen. Yani başkası için kural olan şeyleri kendi hayatlarımız söz konusu olduğunda ıskalayabiliyoruz. O ifadeyi kullanabiliriz, görmezden gelebiliyoruz,
evet.
Unutabiliyoruz ya da hatırlasak bile ya bu bana değil falan
benim,
gibi.
Benim gerekçem uygun.
Evet, benim. Yani benim ondan kurtulma gerekçem uygun tarzında. Yani buna, bu psikolojiye nasıl gelir insanlar? Oradan mı başlayalım? Nasıl bir haleti ruhiyedir bu? İnsan kendi kendini mi aldatır bunu yaparak? Yani bir tür bu bahanelerin mesela dünyada hani kendisini ikna etti. Ahirette de ikna edilebilir bir mazeret olduğunu mu düşünür insan? Bütün bu sorular geliyor aklıma.
Zor sorular gelmiş aklınıza. Burada bunun biraz daha ilerlemiş şekli, bu sizin aklınıza gelen soruların, insanların din anlatan kişilere bakarken bu üslupları vardır. Yani mesela hoca diyelim, din anlatan insan tipi göstermek için insanlara işte ahlak öğretiyor. İnsanlar da o ahlak öğreten, mesela ahlak başlığını açalım, ahlak öğreten hocanın, öğretmenin %100 ahlaklı olmasını bekliyorlar.
Evet.
O mesela ahlak üzerinden bir hata yaptığı zaman, ama kendisi şöyle yaptı diye
deniyor. Evet.
Belki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ismi şerifi çıkarıldıktan sonra bütün insanların böyle itham edilirliği mümkündür.
Evet.
Yani sen niye o zaman bu yanlışı yaptın?
Evet.
Bir kısmına denemiyor bu. Yükseklerde duruyordur. Korunuyordur ismi. Kanunla korunuyordur. Tenkit edilemiyordur. Ama insanın kaderi budur hocam. Aynasız kendini göremez.
Evet.
Bir doğal hata, doğal yanlış yapma imkanımız var. Bütün insanlar için geçerli bu. Belki sahabe-i kiram için bile bu hata edilebilirlik, yanılabilirlik
mümkün. O söylediğiniz konuda hocam aslında hani bir ahlaki vaaz ediyor. diyelim doğruluğu anlatıyor. Diyelim
evet, mesela
helal haram hassasiyetini anlatıyor. Diyelim ki işte sadakati anlatıyor vesaire. Yani o anlatan insandan bunun daha çok beklenmesi tabii değil mi?
Tabii tabii.
Evet.
Tabii.
Yani orada bir çünkü yani orada bir ihmal olduğunda, ayak kayması olduğunda yani sen bunu vaaz ediyorsun. Öncelikle senin hayatında olmalı bu diyor insanlar.
Çok gerekseydi sende olurdu.
Gibi yani evet.
Sonucu.
Evet.
İki taraf için de mazeret değil bu ama kıyamet günü o insan bizim hoca aksini yapmıştı. Ben de ona inat yapmıştım diyecek hali yok kimsenin kıyamet günü.
Evet o da çok doğru. Yani, o da çok doğru.
Bunu doktor olayına da yansıtabiliriz. Yani doktor mesela işte soğuk su içmeyin diyor diyelim. Evet. Kendisi içiyor soğuk su.
Evet.
Yani bu bunun gibi bir şey evet. Bu. Yani doktorun da işte sigara içmeyin diyor.
Yani
doktor
vaaz edenin yanlışı onu dinleyenin mazereti olamaz.
Olamaz. Yani olamaz. Olduğunu zanneder ama
evet.
Kuru bir teselli bu.
Şimdi bu. Yani bizim bir arkadaş var tanırsınız siz Mehmet Ali Bulut Bey.
Evet.
Şimdi İmam Hatip Okulu'na gidiyor çocuk. O işte gençlik döneminde ama namazda aksamalar var. Şimdi babası bir gün çağırmış demiş ki oğlum demiş İmam Hatip'e gönderdim seni dini bir okula bu namazı orucu vesaire öğrendin. Yani bunun bir kaçamak tarafı varsa bize de öğret de biz de kılmayalım demiş. Sen dini öğrendin namaz kılmıyorsun demiş. Mehmet Ali Bey benim de dostumdur. O anlatmıştı yani hakikaten dini bilen birisinin, ahireti bilen birisinin, yarın Allah'ın huzuruna varılacağını bilen birisinin kendi hayatında daha dikkatli olması bekleniyor.
Ama dini bilme süreci geçirdi o. Melekleşme süreci geçirmedi.
Evet.
Yani hiçbir şekilde mazeret değil. Yani bu mazereti makulleştirmek istemiyoruz. Ama ortada biz mesela İmam Hatip Lisesi'ne giderken insan olarak gittik. Mezun olurken de insan olarak mezun
evet,
oldun. Yani hoca olmadan da insandın. Hoca olduktan sonra da insansın. Bu yani bir melekleşme operasyonu değil. Bundan sonra bir daha hata yapmayacak.
Muhakkak tabii.
Yani ya melek olacaksın hata yapmamak için ya da öleceksin.
Ya insan olarak durdukça.
Ha, insanız. İnsan olarak.
Hata durdukça, ihtimali var hep.
Yani hiç esnemez bir insan hayal edemeyiz biz. Hiç bağırsağı olmayan bir insan hayal edemeyiz. Bu yemeyen içmeyen insan demek olur.
Evet.
Dolayısıyla bu değil asas sorun ama şeytan elbette bize mazeret kalıpları hazırlıyor. Bunlardan bir tanesi de filan hoca da öyle dediği halde böyle yaptı
evet,
mazeret.
Evet.
Bu ne Allah huzurunda söylenir kıyamet günü. Bizim hoca da böyleydi işte diyebilirsin. Ne de dünyada da bunun makul bir tarafı yok aslında.
Evet,
sen
evet.
Madem bunun doğru olduğunu anladın.
Evet.
O ne olursa olsun sen niye doğruyu yapmıyorsun? Yani bu bir mazeret çeşidi değil.
Evet.
Önce bunu tespit edelim. Bu yani hocalar, ahlak önderleri, hatta hoca demeyelim mesela anne babalarımızda da.
Tabii.
Hani mesela
tabii.
İşte babam hem öyle yapardı hem bize şöyle derdi, tembih ederdi diye bir şey var. Bir çıkışımız bizim çocukken vardı. Belki genç yaşlarda da söylenebilir. Sonra insan kendisi de baba olunca babasının hatalarıyla bir daha uğraşmıyor. Çünkü kendisi
aynı
kamera altına
almıyor. Içine giriyor,
tabii.
Evet.
Çocukları onun üzerinde bakıyor. Burada madem hocaları açtık şöyle bir nokta açmak fayda var. Madem öyle ben tam doğru yapamıyorum diye hocalar yazarlar işte bizim gibi böyle yerlerde konuşanlar o zaman biz tam %100 yapamadığımız şeyleri söylemeyelim insanlara
evet.
Diye bir kural oluşturabilir miyiz?
Evet nedir bu cevabı bunun?
Biz insan olduğumuzu kabul ettiğimiz sürece böyle bir kural koyamayız.
Evet.
Çünkü zaten kemal sıfatımız yok bizim. Yani mesela rahmetullahi aleyh Gazali'yi konuşalım. Gazali hepimizin tanıdığı bir isim.
Evet.
Ümmeti Muhammed'in
göz
adamlarından, gözümüzdeki adamlardan evet. Biri. Rahmetullahi aleyh. Şimdi şöyle bir kural koyalım. Gazali'de dedikleri gibi bir hayat olmadıysa eğer yırtalım İhya-ül Ümmüddin'i.
Evet.
Diyebilir miyiz bunu? Diyemeyiz. Neden? Çünkü biz Gazali'yi masum görmüyoruz. Peygamber görmüyoruz. Ümmeti Muhammed'in büyük adamlarından bir adam.
Fakat şöyle bir şey olsaydı hocam. Diyelim ki Gazali İhya'yı yazdı. Ama kendi hayatında da onun esamisi yok mesela.
İdi maazallah.
Maazallah. Yani o zaman da herhalde İhya bu kadar.
Bugüne gelmezdi o kitap
gelmezdi
zaten.
Değil mi? Yani orada da bir öyle bir durum var yani.
Öyle bir sürü kitap Şam Kütüphanesi'nde duruyor hocam. Evet. Gazali. Yani Gazali'yi bugüne samimiyeti getirdi.
Evet.
Kitabı ile kendi hayatı arasındaki uyum getirdi. Fakat bu da %100 değil yani. Gazali'nin de mesela tenkit edilen tarafları var. Yani diyelim ki bir Kudüs'te cihada gerekli desteği hakkıyla veremediği konusunda tenkitler var. Cihadı anlatıyorsun. Sen niye Kudüs'te gidip cihad etmedin denmiş ona. Misal
evet,
yani.
Evet.
Misal. Şimdi bu Gazali'nin, Gazali'yi tabii konuşmuyoruz biz yani. Gazali tabii. Herkesin bildiği isim olduğu için.
Hocalar.
Şimdi bugünkü yani, hocaları konuşsak tehlike hakkı sorunu
çıkar. Vaaz eden insanlar,
çıkar.
İyilik gibi. Telkin eden insanlar.
Gibi.
Evet.
Veya anne baba evde.
Anne baba evet.
Yani anne çocuğa oğlum kimsenin gıybetini yapmayın diyor. Kendi kadın meclisinde oturunca çocuk bakıyor ki annemin buradaki kuralları geçerli değil.
Evet.
Yani en basit işte Gazali. Oradaki Gazali de o anne. Veya baba çocuğa yalan söyleme oğlum diyor. Sonra da kapıyı çalana babam yok burada de diyor mesela yani. Bu tip şeyler.
Evet,
belki
evet.
Çocuk için olabilir. Çocuk babasının böyle hatasını bulamıyor ama Müslüman Kur'an'a iman eden birisi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem masum, başka hiç kimse masum değil diye inanan birisi. Ben hocanın ters taraflarını aldım diye bir kural oluşturamaz.
Evet.
Hatta bu alimlerimiz diyorlar ki yani emri bil maruf ve nehyanil münker mesela. Diyelim ki işte sigara, kendisi de ara sıra sigara içen birisi çocuğuna sigara içme oğlum kötüdür bu demesin mi?
Hı hı.
Veya benzeri bir konu yani ta Nebevi zamanına varıncaya kadar yani 700 sene önce bu konu konuşulmuş.
Yani demesin mi desin diyorsunuz.
Kesin diyecek.
Diyecek ama tesiri olmayacak.
Ama biz tesir olsun diye konuşmuyoruz ki Müslüman olarak kötülüğe tavır koymak zorunda olduğumuza inandığımız için konuşuyoruz.
Hocam orada yani doğru şeyler söylüyorsun ama yani hoca açısından, hocanın insanlara sözlerinin tesir etmesi açısından da hocanın dikkat etmesi gereken tarafı da söylememiz lazım.
Elbette.
Değil mi?
Hocanın bilgili olmasından ziyade ihlaslı olması gerekiyor.
Evet.
İhlas da yani kendin yapmadığın şeyi konuşurken yanlış Allah-u Teala Yahudileri ve diğer ehli kitabı tenkit ederken yapmadığınız şeyi niye söylüyorsunuz?
Evet.
Yani yapmadığınız şeyler yani insanlara nasihat ediyorsunuz. Kendiniz niye yapmıyorsunuz? Bu büyük bir çelişki.
Evet.
Büyük bir çelişki ama bir babanın hocam mesela sigara dedik. Sigara içmemek görevi kadar çocuğunu sigaradan koruma görevi de var.
Evet.
Şimdi bir görevi aksattı diye öbür görevi de mi aksatsın? Bu soruyu soracağız o zaman. Hoca efendi maaş alıyor, insanlara sen ahlak anlat. Camiyen temiz gelmeleri gerektiğini anlat. Üstünün kokmaması, ter kokmaması gerektiğini anlat deniyor. Kendisi ter kokusuyla diyelim camiye geliyor. Hocanın maaşını helal etmesi için o anlatımı yapması lazım. Veya hoca değil de filanca işte
evet,
kişi.
Evet.
O görevi yapmamak bir suç ama. O göreve sadık, kendi pencerenden sadık kalmamak ikinci bir suç. Şimdi bir tanesinden dolayı öbürünü de yapmayıp ikiye çıkarmak var suçu.
Evet.
Bu bir yanlış işte hocam.
Hı hı.
Aksi takdirde biz şöyle bir kural koymak zorundayız. Madem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem masumdur, peygamberden başka hiç kimse insanlık ve ahlak adına, din adına ağzını açmasın.
Hı hı.
Böyle bir şey dersek robotlaşırız bu dünyada.
Evet.
Bu sebeple mümkün olduğu kadar konuştuğumuzun eri olmak zorundayız. Bunu bileceğiz.
Konuştuğumuzu yani, yaşayan insan.
Yani çelişkili konuşmayacağız. Aksi takdirde insanlar kıs kıs gülerler. Yüzümüze evet. Gülmeseler bile arkamızdan gülerler. Ama bu hocalarla başladık biz. Hocalar kadar anne babanın da sorunu. Tabii. Öğretmenin de sorunu.
Evet.
Yani çocuklar tembellik yapmayın diyen bir öğretmen kendisi geç gelmemeli derse, kendisi 3 ay önce söz verdiği bir şeyi geciktirdiğini hala göstermemeli öğrencilerine.
Evet.
Bu noktada çok ciddi bir şekilde kuralımızı koyuyoruz. Yani biz sözlerimizin adamı, konuştuğumuzun çizgisinde duran bir insan, anne, baba, öğretmen, hoca, siyasetçi,
evet,
olacağız. Ama masum değiliz. Burada belki sadece ciddi bir kasıt, vurdum duymazlık, yani başver bunlar kim kimine, bunlara söyle gitsin şeklinde böyle baştan savmacılık olmadığı sürece inşallah uçurum değil bu.
Evet.
Hata ama evet, uçurum değil. Çünkü üstadım burada geldiğimiz tehlikeli nokta, o zaman kimse bir şey söylemesin oldu. Çünkü hepimizin problemi var.
Evet.
Bir de şöyle bir boyut var. Mesela sigarayı konuştuk ya, bütün insanlığın ortak tepkisi. Devlet sigaraya karşı atılımlar yapıyor. Dolayısıyla biz de sigarayı rahat konuşabiliyor. Şimdi sigara konusunda tepki gösteriyor birisi. Onun başka bir hatası var. Mesela o da işte yalan söylüyor, ağzından yalan, hı-hı, kaçırıyor, hı-hı, diyelim.
Evet.
İşte yanlış tweetleri revitliyor diyelim. Şimdi bu, eğer biz hatalı olan konuşmasın hatasında dediğimiz zaman, insanlar sen evet sigara içmiyorsun ama sen de kola içiyorsun,
evet,
deyip ikinci bir hatamız da gündeme gelebilir.
Evet.
Başta bir kural koyduk Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den başka.
Sen de yalan söylüyorsun. Ha, ya da.
Sen
yalan sigaradan daha büyük bir.
Sizin de saçınız yok mesela. Benim sakalımla uğraşıyoruz ama senin de saçın yok. Evet. Sanki bununla bir alakası mı var? Yok.
Evet.
Bir alakası olduğundan değil. Şimdi ben sizin üzerinizden bir mazeret arıyorsam kendime.
Evet.
Sizin o konuda açığınız yoksa başka bir açığınızı gündeme getiriyorum. Dolayısıyla biz hakkı konuşuruz. Mümkünse hakkı kendi üzerimizde uygularız. Ama insan olduğumuzdan dolayı küçük bir açığımız varsa bu konuda, bu karşı taraf için bir mazeret değil. Çünkü söylediğim şey benim menfaatim değildi ki.
Yani. Bir de orada da gene bir psikolojik zaaf var. Yani insan kendisindeki hata görülünce bir başkasındaki hatayı da görerek onu telafi edeceğini düşünüyor.
O onun imanı ile ilgili, evet, ahiret imanı ile ilgili bir mesele.
Evet.
Yani sık sık başka bir şeyi gündeme getirip kendini unutturma dünyada geçerli bir şey olabilir.
Dünyada geçerli.
Ahirette geçerli bir şey değil. Kabirde bunlar çıkar piyasaya.
Evet.
Yani bu, dolayısıyla bu bir seviyesizlik. Yani mesela diyelim ki ben maazallah faizle ev aldım.
Evet.
Şimdi bunu nasıl örtüyor insanlar? Yani onun faizle bir gündeme gelmesin diye. İşte emlakçıların vefası olduğunu, kimsenin borç vermediğini, zaten birisi kimse borç vermiyor bu zamanda diye başladı mı anlıyorsun ki krediye bulaşmış. Ön savunmalarını yapıyor.
Yapıyor.
Bunlar benim mini dünyamda beni haklı çıkarıyor. Bu evrende, koca bir evrende haklı olmuyorum ki ben.
Evet.
Yani mesela işte yalan konuşan birisine yahu doğruya inanan yok diye bir propaganda başlatıyor önce. Yalanının makul olduğunu.
Zeminini hazırlıyor.
Zemini hazır. Kendin çal kendin oyna diye bir ifade var ya, yani bu.
Ya bu savunmaları ahirette yapılabilir savunma haline getirmek.
Ya yani ahirete gerek yok. Burada da zaten inandırıcı değil bu.
Evet.
Burada da inandırıcı değil. Mesela.
Ama kendini inandırıyor insanlar.
Avunuyor.
Evet, avunuyor. Avunma
daha iyi oturuyor burada. Avunuyor.
Evet, avunuyor.
Kendi yuttuğu zehirini bal zannediyor.
Evet.
Yani kimseyi inandırdığı yok burada. İnandırsan ne olacak zaten? Bütün insanlar sana evet haklısın dese ne olacak ki? Allah haklısın demedikten sonra yani. Burada üstadım geliyor, her şey imana dayanıyor.
Evet.
İmana dayanıyor. Evet. Ne kadar Allah deyince senin tüylerin diken diken oluyor. Ne kadar mezardan korkuyorsun. Ne kadar ahirette mahşerde dirilmek diye bir anlayışın var. 40 bin yıl nasıl bekleyeceksin mahşer yerinde? cehennemi sen fırın mı sauna mı zannettin? Cenneti nasıl olsa bize verirler. Hele ben İstanbul'da büyüdüğüme göre İstanbullulara garantidir. Fatih'in çocuklarıyız işte de. Bir zannediyorsun. Allah'ın huzurunda sorulacak cümlesi sana ne anlatıyor? Yani Allah'ın huzurunda derken bir mahkemede hakimin önünde ayakta dikilmeyi mi zannediyorsun? Yoksa milyarlarca insan...
Birkaç tane de avukat bulursun.
He. Mahkemede. Yani buradaki tatlı tatlı konuştuğunu, o işte kimse borç vermiyor onun için faize gittik filan deyişini orada diyebileceğin mi zannediyorsun? Yoksa eller konuşacak, ayaklar konuşacak, gözler konuşacak, organlar konuşacak, dil konuşmayacak. Bu ayetleri, bu uyarıları anladın mı sen? Mesela burada belki siz soracaktınız, ben örnek olarak zikredeyim. Şimdi insanlar bu tip mazeretler üretecekleri zaman hafif dindarsalar en büyük mazeret şu: filan hoca efendi izin veriyor ama.
Evet.
Yani mesela
fetva var.
Fetva var, filan hoca efendi olur diyor. Halbuki hoca efendinin de öyle bir şey dediği yok. O hoca efendi de arka sokaktan bir yeri tarif ederken bu kendine göre ona bir makullük bulmuş. Mesela faiz meselesinde hoca efendi demiş ki çırılçıplak sokakta kaldıysan, yani barınacak bir yerin yok, devlet de seni barındırmıyorsa, ya faizle de olsa bir ev alabilirsin demiş
hocam.
Tabii ondan sonra da demiş ki ama böyle birine zaten kredi vermezler yani. Teminat göstermeyene kim kredi verir? Ama bunu demiş adam, hoca efendi olabilir faiz diyor. Şimdi o olabilir diyen adamın 180 metrekare evi var. Çok bunaldık, 210 metrekarelik eve taşınacak, o fetvayı onun için kullanıyor.
Kredi, yani 210 metrekarelik ev için kredi.
Evet, krediyi yani zannedersin ki çadırda yaşıyor.
Evet.
Yani şeyde, böyle Adana'da bir vadide pamuk tarlalarının kenarında çadırda yaşıyor zannedersin. Kış gelince de ev alacak. Yani keyfinin modelini arttıracak adam.
Yani nefsine göre fetva arıyor. Verilen bir fetvadan gedik açmaya çalışıyor.
Gedik açıyor. Kendini inandırıyor buna.
İnandırıyor.
Öyle inandırıyor ki mesela başka bir hoca bunu dinlerken ben herhalde yanlış düşündüm diyor. Bu kadar zaruret ortamında yaşıyor bu insan. Ama senin kendini inandırmış olman, hani diyorlar ya gözünü kapattın gece oldu.
Evet.
Sen kendi geceni yaptın. Yani gece olmadı. Kendi kendine gözünü kapatınca gece. Yaptım oldu.
Evet.
Mantığı bu. Allah katında ne olacak? Ben Allah katında deyince hep ahiret anlaşılıyor ya. Yani binlerce sene sonrası anlaşılıyor maazallah, öyle bir
o
şey
da,
değil.
O da enteresan değil yani, mi? Yani
en az uzay,
ahireti uzatmışız böyle.
Uzay rakamıyla binlerce senesi var. Evet. Zaten bize gelmez ahiret. Maazallah. Esprisi bile komik de. Ben bunu tamam, ahiret çok uzak diyelim. Ya bana söyler misin, mümin bir vicdan olarak sen nasıl razı oldun bu işe? Sen nasıl razı oldun?
O vicdanın seni dürtmesi lazım.
Yani bir müminsin sen. Çünkü namaz kılıyorsun. Cuma saatinde uçak bileti almıyorsun cumayı kaçırmayayım diye. Güzel şeyler bunlar.
Evet.
Ne kadar? Ramazan'da oruç tutuyorsun. Demek ki iman var.
Evet.
Bu iman nerede bu yalanı uydururken, bu gerekçeleri uydururken? Şimdi ben çok yakında bir olay yaşadım üstadım. İyi bir örnek olarak anlatıyorum. Konumuz o değil. Genç bir kardeşlerimiz, ailelerinde sorun var. Eşleri, yani eşler geldiler. İki tane de çocukları var. Onları da getirdiler. Oturduk. Çocukları sekreterimin yanına gönderdim ki çocukların yanında aile meselesi konuşmayalım diye. İkisi de dertlerini anlattılar.
Evet.
Ama hani mangalda kül bırakmamak diye bir şey var ya.
Evet.
Yani bir anlatıyorlar ki ikisinin de 20 sene önce boşanmaları lazımdı. Doğmadan boşanmaları lazımdı zannediyorsun. Hanımefendiye dedim ki siz dışarı çıksanız olur mu, biz erkek erkeğe bir konuşalım dedim. Yani hocam bu 48 saat olmadı bu dediğim yeni bir olay. Taptaze, evet, zihnimde evet, sahne şu anda. Tabii dedi hanımefendi, dışarı çıktı. Dedim ki çayın bitti mi dedim. Yok, çayım devam ediyor dedi. Yok, bir taze çay daha getireyim beyefendiye.
Hmm.
35 yaşlarında bir genç bir arkadaş. Dedim ki iki erkek olarak, iki Müslüman olarak, iki cehennem ve cennete inanan insan olarak konuşacağız dedim. Demin konuştuklarına sen inandın mı Allah için söyle dedim ya. Bu sözler yani en kötü pisliği yapmış kadın için bile söylenir mi dedim ya. Dedi hocam tabii dedi biraz pozisyona göre konuştum dedi.
Allah Allah.
Dedim işte bu cümleyi arıyordum dedim. Bu biraz pozisyon dediğin şey seni bulmayacak mı kıyamet günü dedim. Bak hanımın haksız bu işte dedim. Hanımın gerçekten haksız. Yani Ömer bin Hattab radıyallahu anh gibi bir adam olsaydı karşında boşardı o kadını dedim. Boşa bunu derdi sana. Ama haksız olduğu halde kadın bana göre sen suçlusun dedim. Çünkü benim önümde. Adalet aradığın bir yerde senin uslubun evdeki uslubunu yansıtıyor. Sen bu kadını bu hale getirdin. Sen evin erkekliğini becerememişsin. Dolayısıyla sen zalim durumdasın. Şu kadar ki sen 80 derece zalimsin. O da 45 derece zalim. İkiniz de zalimsiniz bir konuda. Ama dedim bak öyle bir anlattın ki yani bir kafir bile öyle anlatılmaz dedim. Yani kafiri bile tarif ederken işte adamın şu yönü iyi de şu yönü kötü deyin diyor Allah-u Teala değil mi? Yani bir adamın ya da bir kavmin işte belli bir hatası adaletimizi engellememeli. İslam ölçüsü bu. Sen dedim çok abartıyorsun bu işi. Bu üslupla evin kocası çocuklarının babası olduysan senin yanında akıllı insan da delirir. En iyi kadın da senin yanında berbat olur. Çok rahatsız oldu. Kendinden rahatsız oldu. Ya dedi hocam dedi biraz dedi mübalağa bizde sülalece var filan ama dedi doğru dediklerim dedi. Kardeşim dedim. Şimdi bak beni annemin önünde rezil etti bu kadın desen ben onun mahkemesini yapacaktım eşinle. Ne dedin sen? Ben annemin önünde evlatlığı unuttum bunun yüzünden dedin. Sanki sizin 12 senelik evliliğinizde her gün annene bu hakaret etmiş gibi söyledin dedim. Bu idamı gerektiren bir suç. Her gün annene hakaret etmiş. Halbuki onun annesi ve senin annenin buluştuğu bir ortamda kendi annesinin hizmetine bulunmuş. Anne sen her zaman geliyorsun zaten demiş kaynanasına.
Kaynanası.
Hakikaten de annesi yıllar üzerine ilk defa onun evine gelmiş. Bu dedim bir işletme hatası olabilir.
Evet.
Yani temelde bir sorun değil bu. Kendi annesini görünce şımarmış. Bunu annen telafi etmeliydi. Tabii kızım ben hep geliyorum. Sen annenin hizmetini gör bugün demeliydi. Annen o olgunluğu göstermemiş. Bu kadar basit bir meseleyi sen akşam ben de senin annene gittiğimde bunu söyleyeceğim diye espriyle kapatabilirdin dedim. Annemi ezecektim. Allah demiyor mu annelerinizi koruyun. Dedim Allah annelerinizi korumak için karılarınızı ezin demiyor. Orada niye sen de dedim madem öyle iki anneciğin var orada. Sen de gidip ben de anamın hizmetini görürüm diye karşı taarruzu sempatiyle yapsaydın. Nerede senin erkekliğin dedim ya. Nerede senin kültürün. Yani mühendis adamsın sen. Sen de anneni savunsan orada da. Bir espri ortamı olsa da. Sonra da bir çay gelince dört tane çayı zevkle içseydiniz. Dedim. Ya ben hoca olsam bu kadar düşünürdüm. Hoca değilim dedi ben. O da espriye vurdu. Sonra sen şimdi dışarı çık dedim. Ben bu durumu düzelteyim. Hanımını çağırdım. Hanımına da haksız olduğunu, boşanmayı hak eden bir kadın olduğunu. Ama mesela kavganın temel nedeni olan annesine ait sözün duygusal bir söz olduğunu, orada haklı olduğunu. Fakat başka kabahatleri var kadının. Kadın asıl temel kadınlık hizmetlerinde protestoya geçmiş ve bu iki sene sürmüş bu olay.
Evet.
İki sene adamı adam etmeye kalkmış. Dolayısıyla bu bir zulüm, bunun affı yok. Yani bu çünkü evliliğin bir anlamı kalmıyor o zaman. Hasta değilsin, bir şey değilsin. Sen bir erkeği can damarından vurmaya kalkıyorsun. O zaman babanın evine gidersin diye izah ettim kadına. Ya dedi başka türlü adam olmaz bu dedi. Şimdi bunu şuna örnek veririm. Onu inşallah toparladık zannediyorum. Yani ikisi de dua ederek gittiler. Birbirlerinden helallik istediler. Ama kafa buysa hocam iki ay sonra aynı arızayı üretecek tekrar.
Evet.
Çünkü kafada sorun var. Yani mesela o anneye söylenen söze karşı toparlanabilir. Hakikaten kaba bir söz bu ama.
Evet.
İnsan kocasının annesine, sen hep geliyorsun zaten. Yani pamuk ipliğiyle bağlı muhabbetlerimiz birbirimize, bu söylenmez.
Söylenmez, evet.
Ama toparlanabilir hocam.
Evet.
Yani sen de, ben de anamın yanına geldim deyip anneni bir öpersin. Sen anana, ben anama diye bir espri yaparsın. Bazen espri hocam ayet hadis gibi tesir ediyor.
Evet.
Yani o espri de bu açığı kapatır.
Evet.
O arada. Evet. Olabilirdi. Bu 20 yaşında gençlerde belki olmaz ama 35 yaşına gelen birisinde, karı koca olmuş, bir 10 sene, 10 küsür senedir evlisin, bu olmalıydı.
Evet.
Bunu izah ettik ama mantık bu olunca, yani başkasının hatasını büyük, kendi hatanı mini bir hata görüyorsun. Onu cezalandırmaya, tedip etmeye gelince de baldır güldür kurallar üretiyorsun. İşte evlilikte bir örneğini verdik. Bu böyle gidiyor. Talebelik hocalık meselesinde, camide hoca efendiyi dinlerken ve kürsüzde konuşurken biz onu o pozisyonda görüyoruz. Yani mesela ben gençken hatırlıyorum, İşte hoca efendiler, Allah rahmet etsin, Timurtaş Hoca Efendi filan hep böyle tesettürden, genç kızları açmayın filandan söz edince, şimdi yaşlı başlı herkes aynı pozisyona geldi. Artık bu gündem kalmadı. Yani ne yazık ki. O zamanlar ama filanca hocanın kızı da liseye gidiyor, İşte o da başı açık diye bir mazeret uydururlar. Halbuki kıyamet günü filan hocanın kızı da açıktı diye bir özür mü olacak? Yani kim bunu söyleyebilecek kıyamet günü? Ama ben bir noktaya dedim, hani kıyameti çok uzaklara attık diyelim.
Evet.
Senin vicdanın nerede?
Vicdanın nerede?
Yani filancanın evinde şu yemek yeniyor diye sen yiyor musun o yemeği? Yani biz de fakirler gibi yiyelim demiyorsun. Biz sana Allah'ın verdiğini yiyorsun. Niye aklımızı biz kendi ahiretimizi düşünerek, kendi mümin vicdanımızı tatmin etmek için kullanmayalım aklımızı? Burada bir akıl tutulmasına benzer bir sorun da yaşıyoruz bu konuda biz.
Evet.
Yani kendimizi inkar ediyoruz biz. Ya kendimiz de inanmıyoruz ki bu ahirette söylenir bir söz değil.
Yani kendi amel defterimizle ilişkimizi sanki unutuyoruz. Bir kenara koyuyoruz.
Bu bir akıl tutulması. Akıl basiret tutulması. Körlüğü evet. Bu. Ciddi bir körlük bu.
Evet.
Yani bu karı koca arasındaki ilişkilerimiz de var. Babalar, anneler olarak çocuklarımıza karşı ilişkilerimiz de var. Biz 40 yaşına geliyoruz. 80 yaşındaki babamızla ilgili ilişkimizde de yansıyor bu. Bu neyi gösteriyor? Etten ve kemikten yarattı Allah bizi. Et ve kemiğiz, bu tip hatalarımız oluyor. O zaman biz madem etten kemikten yaratılmış, yani hata edebilir, yanılabilir, kendisini aynasız göremez insanız. Çünkü aynasız bir kendimizi göremiyoruz. Hep başkasını görüyoruz. Bunun temelinde bu yatıyor,
evet,
zaten.
Evet,
kendimizi
evet.
Göremiyoruz. Efendimiz o zaman bizim önümüze hangi ölçüyü koyuyor? Mümin, müminin aynasıdır diyor.
Aynasız.
Madem ben aynasız kendimi göremiyorum, o zaman mümine bakacağım. Mümin bana diyecek ki bu sözü yanlış söylüyorsun. Çağıracaksın işte. Sen bu kadar kaba niye konuşuyorsun eşine karşı diyeceksin. Ben onun aynasıyım orada.
Evet.
O da bana diyecek, dün mesela Anadolu'dan birisi geldi, oturduk, o da ailesiyle geldi, oturduk, epey bir muhabbet ettik. Böyle Anadolu'nun turistik semtlerinden birinden gelmiş, ilk defa görüşüyoruz. Çıkarken dedi ki, hoca efendi dedi, yüzünüze söyleyeyim de dedi, sual kul hakkı olmasın dedi. Evet, ben burada eşimle ilgili bir meseleyi konuşmak için geldim ama dedi, doğrusu dedi, daha fazla da o konuştuğun adam gibi bir tip misin onu görmeye geldim dedi. Allah razı olsun, bizi karşıladın dedi. Teşekkür ederim dedi. Dedim, puan verdin mi, tamam mı dedim. Allah versin senin puanını, ben ne diyeyim dedi ama ben dedi mutlu oldum dedi. Şimdi teşekkür ettim. Ben de dedim ki, bu açık sözlülüğüne teşekkür ediyorum dedim.
Evet, evet.
Şimdi o benim aynam oldu hocam.
Evet,
yani ben medeniyetten, evet, edepten, mümine güler yüz göstermekten söz eden bir hocayım. Bu konuda dersler yapmışım.
Evet.
Şimdi adam, bakalım o hoca bizi nasıl karşılayacak? Hem bana muhtaç, biliyor musunuz? Yani
evet,
aile sorunu var.
Evet,
ciddi
evet,
ciddi tartışmalı bir ailesi var.
Hem de sınamaya geliyor.
Sınama değil de bir göreyim yani, merak evet, diye.
Ne var?
Şimdi evet, sinema belki öyle niyeti yoktu onun. Sinemaya gelmedi, hı-hı, belki ama yani merak etti. Bu adam konuştuğu gibi biri mi diye. Bu bana ders oldu hocam. Ben zaten dikkat ediyorum. Yani her randevu açısından, karşılama açısından bana yapılmasından hoşlanmadığım şeyi yapmamaya çalışıyorum kimse. En yoğun olduğum zamanda bile buna dikkat ediyorum. En azından bir kucaklaşıyorum, sen başka zaman gel diyorum. Ama anladım ki birileri beni izliyormuş. Yani Müslümanlar merak ediyor bu konuştuğu gibi
mi?
Bir adam diye.
Evet.
Haklılar da bunda hocam.
Doğru hocam.
Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldiklerinde o kendisine inen ayetlerin yüzünde aynısını gördüler onu.
Evet, evet.
Yani vefasından her şeyine kadar gördüler. Onun için de tesir etti zaten. Ashab-ı kiramda görüldü bunlar.
Evet.
Görüldü. Ben hoca olarak bu görüntüyü sağlayamadığım zaman en azından yani bir açık bırakıyorum kendi aleyhime. Kıyamet günü başıma dert oluyor bu.
Yani sadece sizin şahsınızla da ilgili, sınırlı olmuyor hocam.
Dinime yansıyor.
Yani dine yansıyor. Yani hoca bir manada dini temsil hüviyeti var. O söylediğini yaşıyor olmalı.
Zaten hocanın derdi hocam faturayı din ödüyor.
Evet.
Kimse hocaya bir şey yapmıyor.
Yapmıyor.
Evet. Yani demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Hocayı kimse tenkit ediyor. Diyanet mesela hocaları bu yüzden soruşturma konusu bile yapmıyor. Yapamaz da memur bu kadar çalışıyor istediğinin ama faturayı İslamiyet ödüyor. Laubaliliğin faturasını ödüyor. Çelişkilerin faturasını ödüyor. Bu bir çelişki, anlattığınla çelişki. Yalanların faturasını hep din ödüyor. Dinin sahibi de din gününde bunları soracak o zaman tabii. Maazallah.
O din gününü hatırlatıyorsunuz ısrarla. Bu önemli bir şey hocam. Yani bir insan yani bende ne var? Değil mi? Bende ne var? Başkasında ne var? Bunlarda öncelikle kendi hesap defterine bakması lazım. Yani onu unuttuğumuzda biz başkalarını irdeliyoruz. Kendimizi göz ardı ediyoruz. Yani amel defterimizde ne var ne yok. Yani başkası mesela sen düzgün yaşa. Onu kurtarıyoruz. Bir manada kendi kendimizi heba ediyoruz. Yani,
Kur'an-ı Kerim buna ne buyuruyor? اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَا اَنْفُسَكُمْ. Yani insanlara iyi olmayı emrediyorsunuz, kendinizi niye unutuyorsunuz?
Yani.
Evet, bu ehli kitap için inmiş bir ayet ama Müslüman'a hitap ediyor. Yani Müslüman
tabii Kur'an'da olduğu için yani hem de yani onlar anlatılırken Müslüman'a hitap ediliyor.
Burada hocam özellikle madem din insanlarını konuştuk, bizim şöyle bir tasnif yapmamız Müslümanlık açısından batıl. Belki Hristiyanlığa uyabilir. Yani dinin bir teorisyenleri var.
Evet.
Bir de pratisyenleri var.
Evet.
Hristiyanlık böyle. Mesela Hristiyanlık adına yazan çizen var. Ama o azizler, rahipler dedikleri onların pratisyenleri oluyor.
Evet.
Teorisyenleri de Paris'te, Londra'da bir kenarda kitap yazıyor.
Fikriyat. Din fikriyat safhasında var, amel safhasında yok.
Bu Hristiyanlıkta ve Yahudilikte olabilir.
Evet.
Ama İslam şeriatını imanı konusu olan olarak görenler, yani iman ettiğimiz şeriatımızın teorisyeni ve pratisyeni olamayız biz. Yani müminlik öyle bir şey değil. Yani hocalık bir meslek değil, ibadet bizde. Yani ekmeğimizi biz hocalıktan yiyoruz diye bir şey olamaz. Evet, maaş vesilemiz olur o. Çocuklarımızın rızkını ondan alıyor olabiliriz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama Allah için yaptığımız zaman o bize helal olur. Yani tıpkı abdestsiz namaz kıldıran bir adam ne yapacak kıyamet günü? Yani
evet,
abdestsiz.
Evet.
Yani ben tam uygun bir şekilde kıldırdım namazı. Arkadakiler için belki kurtuluş olur ama
evet,
helak olur maazallah. Yani dinden çıkar insan. Aynı şey, ben bu dini anlatma görevlisiyim, İşte akademisyenim mesela diyemezsin. Bizim dinimiz birilerinin ekmek parasının konusu değildir. Hepimizin yani hocasıyla, talebesiyle, cemaatiyle, imamıyla, ezan okuyanıyla, namaz kılanıyla hepimizin cennet vesilesidir biiznillahü teala.
Evet.
Yani bunu biz meslek haline getirince bu sorun ortaya çıkar maazallah.
Ben biraz da orada yani illa hocalar safhasında değil. Yani sade bir Müslüman safhasında baktığımızda da bir şey var. Yani bir diyelim İslam'ın bir ölçüsünü, kuralını, kaidesini falanca için telkin edebiliyoruz. Şu kuralı var İslam'ın diye. Ama sanki o kendi hayatımız söz konusu olduğunda hiç gündeme gelmezmiş gibi de bakıyoruz. Yani kendi hayatımıza söz konusu olduğunda bir nefsi direnç de başlıyor. O tarz bir psikolojik şey de var. Yani Kur'an sanki başkasına indi de biz söz konusu olduğumuzda hemen böyle gerilimler içine giriyor.
Bizim elimizde belge var meleklerden, garantili. Yani sen temizsin.
Yani ona fiilen bir şey oluyor hocam. Yani bir tür direnç geliştiriyoruz kendimiz söz konusu olduğumuzda. Yani diyelim ki mali bir sorumluluk diyelim. Yani o ya da işte evlatlarımızla ilgili, ailemizle ilgili, çıkarlarımızla ilgili. Yani kendimize uygulamak söz konusu olduğunda yani bu beni ilgilendirmiyor gibi, bu falanca Müslümanı ilgilendiriyor gibi başka bir Müslümanda uygularken çok rahat davrandığımız bir durumda kendimiz olduğunda işte barikatlar örüyoruz. Böyle bir psikolojik şey.
Ama şükürler olsun bunu dillendirmiyor kimse. Evet. Bana ait değil bu konular, kimse demiyor yani.
Demiyor onu tabii.
İnatlaşma değil bu.
Yani onu
yani bu,
evet.
Bu bir iş görlüğü diye bir şey var ya.
Evet.
Yani iş yoğun bulunduğum bir ortamda mesela biz bu stüdyodayız. 2 saat daha burada dursak havası ölüyor buranın aslında. Tabii. Dışarıdan gelen anlıyor, biz anlamıyoruz.
Doğru, evet.
Yani onun gibi bir şey bu. Yoksa öbürünü Müslüman yapmaz yani. Bu namaz sizin, ben kılmasam da olur demiyor kimse. Ya da yani, yalan bana helal diyen yok.
Yani namaz,
benimki yalan değil. Yani kılıfı var bunun.
Kılıfı var bunun.
Tabii, yani muhakkak var olduğunu yani, zannediyor.
Açıkça böyle İslam'ın ölçüleriyle çatışan bir tavır içine girmiyor.
Yok, onu,
ama
onu yapmaz
olarak
Müslüman
kendini
yani
içine sindiren. Yani bir yanlışı içine sindiren. Yani ben burada mazurum diyen bir psikoloji içine giriyor.
Burada 3 şey.
Buna işte bir işaret edelim diye düşünüyorum.
Yani önce hocaları hallettik ya, şimdi buna gelelim de. 3 nokta var hocam.
Evet, hocam.
Birincisi bu bir iman meselesi.
Evet.
İman meselesi. Ömer radıyallahu anh da ayet dinliyordu, bayılıp kalıyordu orada.
Evet.
Rabbim işte bana diyor diye.
Rabbim bana diyor. Evet.
Bana diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hocam şöyle düşünelim, bir örnek verelim. Peygamber Efendimiz zamanında maazallah sigara içiliyor olsaydı, Efendimiz de bir sahabenin elinden tutsa içme şu sigarayı,
evet,
deseydi, bu sigara ne kadar devam ederdi hocam?
Ya.
Yani der miydi sahabi, ya Arzu'la çok efkarlıyım, bildiğin gibi değil zaten, çoluk çocuk bunaltıyor beni filan. Biz de diyoruz.
Evet.
Mesela bu sigarayı içme diyorsun ama yani neredeyse bir pakette sen alman gerekiyor ondan sonra, öyle mazeretler getiriyor ki sana.
Evet.
Yani bir pakette ben alayım gibi oluyor. Bu bir iman meselesi.
Evet.
Yani sahabe geldi, yüreğini Peygamber Aleyhisselam'ın önüne koydu, Peygamber de o yüreğe koydu imanı, gittiler. Bu elbette haşa sümme haşa kafir manasında değil. Ama imanda da bir tempo var yani.
Evet, tempo.
Yani
evet.
Ömer'in imanıyla radıyallahu anh, yani herhangi bir birimizin imanını karşılaştıracak halimiz yok.
Evet.
Yani binle gittiler diyelim, 20 ile 30'da da biz gidiyoruz o arada. Yani misal ya. Dolayısıyla bir iman takviyesi 24 saat lazım.
Evet.
Güzel. 24 saat. Bu sadece Rusya'da yaşayan kafirler için biz iman gerekli düşünüyoruz. Oturup bu söze tövbe edelim. Yani bizim de Sultanahmet Camisi'nde yani namaz kılanlar olarak,
insanın da.
Tabii canım. Evet. Kimin imanı ipotekli, garantili, hiç bir dokunulmaz bir iman. Yani son nefesine kadar ashab-ı kiram bile korktu imanım kaybolur diye.
Evet.
Ezilir, azalır diye ötleri patladılar.
Evet.
Dolayısıyla sürekli iman endişesi taşımalı mümin.
Çok
tıpkı güzel. Namazı kaçırdım ben eyvah dediği gibi imanım kaçar, imanımda bir arıza olur diye düşünmeli mümin.
Evet.
Bu ciddi bir hareketlendirme getirir.
Çok güzel. Evet.
Mesela ben 24 saat iman endişesi taşıyorsam biiznillahü teala bataklığa düşme riskim çok zayıf.
Evet.
Evet, herkes için var bu. Ama imanı elde keklik. Rahmetli babam da hacıydı üstelik. Dedem de hacıydı. Biz sülalece hoca oğulları derler bize zaten. Diyen bir adam tehlikede hocam.
Evet.
Çünkü o eli cebinde ıslık çalarak buz üstünde yürüyor. Nerede düşeceği belli değil onun. İlk fırsatta düşecek o.
Evet.
Ondan sonra da soluğu bir betonun kenarında
hani
bulacak.
O takvanın tarifi var değil mi? Dikenli yolda yürüyor,
yürüyor gibi olacak. Evet. Yani bu elde keklik görülmüş iman tehlikede.
Evet.
Bu yalan derken mesela şunu düşünmeli değil mi mümin? Bir mümin yalan konuşurken imanlı değildir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Ya nasıl işte şey o bu hocam. Ya bu söz, hassasiyet bu.
Bu söz Ebu Cehil'e söylenmiyor.
Evet.
Değil mi?
Evet, evet.
Mümine söyleniyor. Zina ederken mümin değildir diyor.
Evet.
Yani sen trafoyu kapatıyorsun, tamam mı? Şarteli indiriyorsun 3 dakikalığına.
Evet.
Mesela yalan konuşurken. Kumar oynarken, piyango biletine el uzatırken imanın sıfırlanıyor senin o anda. Maazallah o bilete el uzatırken veyahut işte yalan konuşurken ölsen işte hadis ne diyecek sana şimdi?
Ya, ya.
Yani Müslümanlar sana iyi adamdı demesi bir şey evet. değiştirmiyor ki. Bu 24 saat devrede bir imanla yaşamak gerekiyor.
Evet. 3 şey dediniz.
3 birincisi bu. Sizin vaktiniz
süre azaldı.
İkincisi üstadım, biz kendimizi göremiyoruz. Aynaya, suya, bir yere bakıp böyle kendimizi gör. Dolayısıyla eşler, ana baba çocuk, öğretmenler, bir vakıftaki arkadaşlar, müminler olarak her neredeysek biz kendimizi, öbürü, öbürünü de biz kabul edeceğiz. Mümin kardeşliğimiz, bir arada olmuşluğumuz
şeye
olacak.
Açık olmamız lazım. Yani, bil maruf.
Siz bana Nurettin Hoca filan sözü mübalağalı kullanıyorsunuz.
Evet.
Veyahut da yanlış kullanıyorsunuz dediğinizde demek bana itiraz ha. Demem benim mümince bir tavır değil. Ha, bunu dikkat ettiğiniz teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun desem sahabenin yaptığı bir işi yapmış olurum.
Evet, evet.
Ömer radıyallahu anh ne diyor? Kim bana bir ayıbımı hediye ediyorsa Allah ondan razı olsun diyor.
Ya.
Ne demek ayıbını hediye etmek? Yani sen
uyarıyor.
Yanlış yapıyorsunu hediye kabul ediyor.
Ya evet.
Buna sahabe denir ya. Şimdi kimseye dokunulmuyor. Herkesin demokratik hakları, insan hakları abartılı bir şekilde. Dolayısıyla ne zaman birbirimizin aynası olursak bu sorun düzelmeye başlayacak demektir.
Evet, birbirimizi arındırmaya başlayacağız.
Yani ben kendimden sorumluyum elbette ama o da benim. Müminiz çünkü.
Evet.
Birbirimizin bağlığım evliya-ı bağd. Birbirinin kardeşleridir onlar. Evet. Birbirlerinin dostlarıdırlar Allah-u Teala buyuruyor.
Velileridir. Evet.
Yani ben üstadım fakirlere yardım eden bir vakıf kurmaktansa birbirimize emri bir maruf yapan bir ortamı oluşturmayı tercih ederim.
Evet.
Fakirlere Hristiyanlardan bir yardım örgütü de gelip yardım edebiliyor Afrika'da. Ama kim hiçbir mümine öbür mümin hatasını söyleyemiyor. Ve bu abardı bu konu. Ayran gibi köpürdü. Basında da siz birini tenkit eden bir yazı yazamıyorsunuz artık. Yani kadınlarla ilgili bir şeyi ben yazdığım zaman kadın konusuna dokunma oluyor. Siz bir şey yazdığınız zaman bu filancaya dokunur oluyor. Öbürü bir söz söylediği zaman ya şunları rahatsız etmeyelim oluyor. Ne dışarıdakilere bir şey söyleyebiliyoruz, ne birbirimize bir şey söyleyebiliyoruz. Herkes hatasıyla mamur hale geliyor.
Evet, evet.
Hatasıyla mamur hale
mamur,
geliyor.
Evet.
Hatasıyla mutlu herkes.
Mutlu, evet.
Şeytanın istediği de bu zaten.
Evet.
Dolayısıyla birbirimizin aynası olmak durumundayız. Eğer birbirimizin aynası olmayı beceremezsek birbirimizin helak edeni oluruz.
Evet.
Çünkü kıyamet günü ben hocaysam bana bu ikazı yapmayan öbür hoca arkadaşlarım hesap verecekler. Ben de hesap vereceğim.
Yani kardeşlik görevini yapmadım.
Hele hocanın hocaya kardeşliği, meslektaşın meslektaşa. Yani bir arada bulunmak bizde sadece çay içmek için olmamalı. Ama bunu da teşhir edip rezil etmek için yaptığın zaman o da bir cinayet tabii.
O da bir cinayet.
Hayır, aynaya bakacağız biz. Cımbızlamayacağız kimseyi.
Evet.
Aynaya. Üçüncü noktamız üstadım. Bir körelme muhakkak mümkündür insanda. Günlük hayat mesela her gün sabah namazında 20 senedir aynı camiye giden bir adam. Şöyle bir test yapalım. 20 senedir evinden çıkıyor, iki sokak ötedeki camiye gidiyor. O insan Veya öyle bir işe gidiyor diyelim. Gözünü kapatarak gidebilir mi, gidemez mi üstadım?
Ya işte gider, alışırsa gider. Evet.
Niye? Çünkü ayakları alışmıştır onun.
Tabii.
O sokağı görmeden dönmeye başlar.
Evet.
Yani adım sayısı filan bellidir. Bu bizim günlük hayatımızda kullandığımız kelimelerde oluyor. Tavırlarımızda oluyor.
Rutinleşme.
Rutinleşme. Bir silkinme ve bir tatlı silkinme, yani organlara zarar vermeden bir silkinme gerekli. Nasıl mesela masada uyuşukluk oluyor da insan elini kolunu bir gerip şöyle bir hareketler falan yapıyor. Ahlakta da bu gerekli. Bu ne zaman olur? Bir Şeyh Efendi'yi ziyarete gidersin. Senede bir defa bile olsa. Tevazu içinde dinlersin. Bu silkiniştir.
Evet.
Umre'ye bunun için gitmeliyiz. Evet. Silkiniştir bu. Siz mesela geçen Afrika'ya gittiniz. Sanki ben Ahmet abi 5 yaş gençleşmiş gördüm döndüğümde. Yani bir canlılık geldi size.
Evet.
Burada konularınız rutinde. Altın olağı yazıyorsunuz. İşte dergide, ziyaretçileriniz, radyoda. Bir gittiniz 10 gün, bir değişiklik oldu sizde.
Evet.
Mesela orada hala putperestlik var diye böyle bir canlılık oldu sizde. Putları hala kıramamışız dediniz.
Evet.
Mesela biz neyle uğraşıyoruz burada? Orada insanların imanı gidiyor dediniz. Bu bir silkiniş oldu.
Doğru.
Ne olur? 3 tane Müslüman toplanıp buradan gidelim, Kars'taki Müslümanları bir görelim deseler. Orada başkasının üzerinde gördükleri şey kendileri için de bir silkiniş olur.
Aynen, doğru.
Aksi takdirde eve, camiye, bakkala, yani işimize bu birkaç zaman geçince artık etki etmez hale geliyor.
Örümcek bağlıyor etrafınız.
Allah razı olsun. Tam örümcek bağlı. Üstadım, hastaya verilen ilaç bile bir zaman sonra dosajı artırılıyor. Bünye buna alıştı deniyor.
Alıştı deniyor.
Namaz, bir sabah namazı bizi göklere kadar yükseltmesi gerektiği halde mesela en rahat namazı eski namaz kılanlar kılıyor. Yeni evet. Başlayanlar bakıyorsun elektrik direği gibi camide.
Evet.
Aman Allah'ım yanlış yaparım diye ödü patlıyor. İşte rutinleşme bu. O mümin de gidip Medine-i Müdevvere'de, Ravza-i Mutahhara'da bir 40 namaz kılsa döndüğünde namazı fark ediyor bu
evet,
sefer.
Evet.
Bu silkinişi ailece yapmalıyız. Vakıf olarak yapmalıyız. Yani aksi takdirde Müslüman hatalarının varlığından da haberdar olmuyor.
Evet, evet.
Böyle bir sıkıntımız da var.
Çok teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programındaydık. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla İslam'ın ölçüleriyle kendi hayatlarımız arasındaki ilişkiyi, oradaki aksamaları, ayak sürçmeleri, ne bileyim tıkanmaları, küflenmeleri, yenilenmeleri, onları konuştuk. Hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim.